Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 21 Temmuz 2020 tarihinde Enerji Tarihi 101 serisinde Sayın Budak Dilli ile 2000'den hemen başını, yani elektrik piyasasının doğumunu birlikte dinleyeceğiz. Kendisi biliyorsunuz Enerjişleri Genel Müdür Yardımcısı ve daha sonra Enerjişleri Genel Müdürlüğü yaptığı için o döneminde en önemli içinde olan aktörlerinden biri. Budak Bey merhaba.
Merhaba Barış.
Buyurun başlayalım.
Öncelikle elektrik piyasası 2001 yılında kanunun çıkmasıyla açılan elektrik piyasasına gelmeden önce 2000'lerin başında veya 90'ların sonundaki durumu bir gözden geçirmek istiyorum veya onu bir anlatmak istiyorum ki 2001'de elektrik piyasası açıldığında, elektrik piyasası kanunu çıktığında elektrik sektörü ne durumdaydı, bunu görelim. Ve kuruluşların durumu ne durumdaydı. Bir kere 90'ların sonunda sonlarına doğru yap işlet santrallarının sözleşmeleri yapılmıştı sanırım 1998'de. 6000 megawattlık bunların finansmanı ve yapımı işi devam ediyordu. TEAŞ'ın Bursa Doğalgaz Santralı, Avşin Elbistan B Santralı 1430 megawatt, birisi 1400 megawatt, Çan Santralı'nın ihaleleri yapılmıştı. Hatırladığım kadarıyla Bursa Doğalgaz Santralı çok o zamanki fiyatlara göre, yatırım bedellerine göre, özellikle yap işlet devletlerin bedellerine göre çok ucuz bir fiyatla rekor denilebilecek bir sürede bitirildi. 98-99 yıllarında Bursa Santralı devreye girdi. Elbistan'ın finansman görüşmeleri devam ediliyordu. Çan keza. Yani proje stoku açısından bakıldığında 1999'da devreye giren iki tane büyük yap işlet devlet, Unimar ve Trakya, TEAŞ'ın 3 tane santralı, devam etmekte olan Bilecik ve Yamula yap işlet devlet santralları ve 6000 megawattlık yap işlet santralı proje stokuyla 2000'lere girdik. Ancak gecikmiş olan yatırımlar nedeniyle özellikle 99-2000 ve hatta 2001 yılının başlarında enerji sıkıntısı had safhadaydı. Hemen orada bir anımı anlatayım. 2001 yılında Şubat ayında KEBAN'daki seviye 820.2, yani 20 santim kalmıştı su alma seviyesine, minimum seviyeye 20 santim kalmıştı. Ve 1999'da başlayan 1999 depremi, 2000'lerin sonunda başlayan ekonomik kriz ve 2001'in başındaki ekonomik kriz bu kesintiyi engelledi. Aslında bir şey itiraf etmek lazım. Bu aynı şey 2008'de de yaşadık. Biraz sonra oraya da geliriz. Ekonomik krizler bazen enerji yönetimlerine nefes aldırıyor. Eğer enerji arz talep dengesi çok sıkı, çok kötü bir durumdaysa itiraf etmek lazım ki enerji krizleri, ekonomik krizler enerji yönetimine biraz nefes aldırıyor ki 2001'de de bu böyle oldu. Bu arada bizim bu 2000'li yıllarda TH'dayken epeyce uğraştığımız bir mevzu Bulgaristan'dan enerji alımıydı. Bir iş adamımızın ya bir şirketimizin Bulgaristan'da ihale ile işte inşaat işleri yapabilmesi için Bulgarlar onun karşılığını parayla değil de enerjiyle ödeyelim. TH'da bizden enerji alsın demiş. Bu iltifata mazhar diyelim. O zamanın önemli bir iş adamıydı. Yüksek yerlerde de bayağı etkili bir iş adamı. Bu TH'a bu teklif geldi. Bizim zaten enerji sıkıntımız nedeniyle Bulgaristan'dan izole bölge yöntemiyle yani Trakya'da belirli bir bölgeyi izole ederek, o zaman senkron çalışma yoktu. Zaten 154 veya 380'den kısmi olarak enerji alıyorduk. Ama bunun miktarını artırmaya çalıştılar ki oradaki yapılacak işler büyüsün. Biz izole bölgeyi büyütemeyeceğimizi söyledik. O zaman oraya DC back to back istasyon koyalım dediler. Bulgarlar da bunu dedi. Şimdi bu anlatacağım şey belki küçük gelebilir ama bazı ufak bürokratça direnişlerin nelere yol açtığını iyi bir örneğidir. Biz o zamanlar amacımız ta 90'ların ortalarından itibaren UCT dediğimiz Avrupa Interconnect şebekesine senkron olarak bağlanmaktı. TH'ın tüm amacı buydu. Bulgarların oraya DC back to back koyalım demesi bizim bu projemizi tamamen öldürecekti. Senkron çalışma idealimizi öldürecekti. Biz buna direndik. Direndiğimiz zaman bazı üst düzey yöneticilerin ya neden direniyorsunuz? İşte o da enerji alımı, öyle de enerji alımı. Madem böyle fazla alabiliyoruz, böyle yapalım. Demelerine direndik. Sonuçta iyi ki direnmişiz. Çünkü biraz sonra anlatacağım ki UCT işi gerçekleşti. Şu andaki ENSO'ya bağlantısının ilk temelleri o zaman atıldı. Neyse, öyle oldu, böyle oldu. Biz Bulgaristan'dan yukarıdan gelen zorlamalarla izole bölgeyi genişleterek ta İstanbul'a kadar yayarak yılda 4 milyar kilovat saatlik enerji anlaşmasına imza attık. Olmayacak duaya ve son derece riskli bir işletme koşulu. Çünkü bir hatta bağlısınız, iki hat var ama İstanbul tarafına gelen büyük ölçüde tek hat vardı. Son derece emniyeti, güvenilirliği düşük bir bağlantı şekliyle ta iki deliğe kadar Trakya'yı izole bölge yaptık ve aldık. Bu 2002'lerin ortalarında, belki 2003'te sonlandırabildik bu şeyi. İkinci olay, o dönemlerde TH'ın yeniden yapılandırılması için yapılan çalışmalar. Çok kişi elektrik piyasası kanunuyla birlikte TH'ın bölündüğünü sanır. Ya da kararın kanunla birlikte verildiğini sanır. Oysa durum öyle değil. Biz 1998'de Dünya Bankası'yla 400 mi 450 milyon dolarlık bir iletimin finansmanı için bir anlaşma imzaladık. Tabii bunun teknik yönünü, TH, hangi trafo merkezleri, hangi hatlar vesaire yapılacak. TH yürütüyordu. Bunun hazine tabii kitlerin sahibi olarak hazine Dünya Bankası'yla diğer koşulları bakanlıkla beraber yürütüyordu. O anlaşmanın, 450 milyon dolarlık o anlaşmanın bir koşulu iletim şirketinin bağımsız olmasıydı. Yeniden yapılandırılmasıydı. Yani üretimin ayrılmasıydı. Ki zaten bu 1997'lerin ortalarından beri süre gelen yeniden yapılandırma çalışmalarını, bakanlıkta sürdürülen yeniden yapılandırma çalışmalarıyla da uyum içindeydi. Ancak o zaman TH, merkezi alıcı, merkezi satıcı, ki sonra TETAŞ diye ayrılan bölümü de içererek ikiye bölünmesi hedefleniyordu. Üretim ve iletim, iletim içinde merkezi alıcı, merkezi satıcı. Daha sonra bu Avrupa Birliği 1996 enerji direktifleri vesaire, Avrupa Birliği ile görüşmeler sonucunda da bu ikiye değil TETAŞ'a ayrıca üç olarak belirlendi 2000'lerin sonunda. Bu anlaşmanın iki yönü vardı. Bir tanesi bu. Yani TH aslında, TH'ın ayrılması o anlaşma imzalanarak kabul edilmişti hükümet tarafından. Ve çalışmalar sürdürülüyordu nasıl ayrılacağına dair. Ve elektrik piyasası kanunu çıkmadan evvel 2001'in başında, daha kanun çıkmadan bir kararnameyle bölünme gerçekleşti. Tabii bölünme kararnamesi çıktı ama fiili fiziksel bölünme sonbahara kadar sürdü hazırlıklarıyla birlikte. İkinci yönü bu anlaşmanın, Dünya Bankası'nın ve daha sonra da 2000 yıllarında başlayan ekonomik krizle IMF'in devreye girmesiyle TH'ın finansal durumunun Dünya Bankası tarafından veya IMF tarafından mercek altına alınması. Bunun doğurduğu sonuç şuydu. TH'ın eğer 1999'da girmiş ve o zaman 8 cent, o günkü gaz parasıyla $150 gaz parasıyla 8 cent olan 8 mi 9 cent civarında, 8-10'da 6 cent civarında olan yap işte devlet santrallarının doğurduğu yük artı imzalanmış olan işletme hakkı devirlerinin doğuracağı yük artı yine paraflı yap işte onlarca, belki yüzden fazla görüşmesi süren ama paraflı onlardan fazla yap işte devlet santralının getireceği yük hesaba katıldığında TH'ın şeyinin tarifesinin, ki o zamanlar 3,5-4 cent civarındayken 4,5-5 centlere çıkarılması gerektiği, ya bu işlerden vazgeçilmesi veya sınırlandırılması ya da tarifenin yükseltilmesi isteniyordu. Nitekim hazine ve bir ölçüde DPT, bu daha önceki sohbetlerimizde konuştuğumuz gibi yap işte devlet santrallarının santrallarına karşı olumsuz tavır takınmasının altında yatan nedenlerden bir tanesi buydu. Getireceği mali yük ve yükümlenilen maliyetler nedeniyle.
Budak Bey, belki yani biraz devam etmeden isterseniz genç arkadaşlar için ne olduğunu anlatmaya şöyle çalışalım. Siz gayet güzel anlattınız ama bilmeyen arkadaşlar için, aslında enerji sektöründe o kadar pahalı kontratlar imzalanmış ki bunlar enerji sektörünü aşıp ekonominin geneline çok negatif etkileri bulunacağından bu artık biraz daha Dünya Bankası'nın alanına doğru giriyor ve Dünya Bankası burada diyor ki başka maliyeti başka yere atmayın, yani gidip de ekonominin genelinden, vergilerden kendinize pay almaya çalışmayın, ya tarifenizi yükseltin ya da bunları çözün diyor. Doğru mu anlamışım?
Doğru anlamışsın. Dünya Bankası'nın iki yönü var. Bir tanesi bir $450 milyon kredi imzalıyor bir şirketle. Bu şirketin mali durumu onu ilgilendiriyor. Geri ödeme kapasitesi onu ilgilendiriyor. Bu nedenle giriyor. İki, Dünya Bankası'nın yine IMF ile birlikte genel ekonomik politikalar üzerinde şeyi var, etkisi var. Özellikle IMF'le o zaman anlaşma görüşmeleri yapılıyor ya, anlaşma yapılmış. Çok iyi hatırlamıyorum. Ama kamu maliyesi üzerine, hazine üzerine getireceği yükü hesaba katarak onlar da onların sonlandırılması gerektiğini söylüyorlardı. Hazine de bu nedenle bunlara karşıydı. Hazine garantisi verilmeyecek diyordu. Verilmesini sınırlı tutmaya çalışıyordu. Nitekim elektrik piyasası kanunu görüşmelerinde, hazırlıklarında bu epeyce tartışıldı ve kanunun ilk çıktığı zaman Anayasa Mahkemesi iptaline kadar da bir madde vardı orada. Hazine garantisi verilmeyecektir. Hı hı. Yani, diye bir madde vardı. Sonra bu yapılmış sözleşmeleri kanunda bozamazsınız diye Anayasa Mahkemesi o maddeyi iptal etti. Hı hı. Yani bu uluslararası bir söylem çok dile getirilir. Elektrik piyasası kanunu işte tercümedir, IMF soruyla, şey zoruyla, Dünya Bankası soruyla falan çıkmıştır gibi çok söylenmiştir. Bir derece doğru, bir derece yanlış. Şöyle, zaten 97'lerden itibaren bir yeniden yapılanma çalışması bakanlık içinde yürütülüyordu. Bu bir tercüme kanunu değildi. Çeşitli kanun tasarları üzerine uzun süredir bir çalışma yapılıyordu. Ekonomik kriz ve Dünya Bankası'nın ve IMF'in etkilerinin olduğu doğrudur. Şunu söyleyeyim ben, görebildiğim kadarıyla gelişmiş ülkeler hariç, gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda adına tırnak içinde reform dediğimiz büyük dönüşümler, ekonomik zorluklar, ekonomik krizler sayesinde veya nedeniyle nereden baktığınıza bağlı hayata geçirilmiştir. Bu sadece bizim için doğru değil, birçok ülke için doğrudur. Ekonomik krizin ve Dünya Bankası'nın ve IMF'in hızlandırıcı etkisi olmuştur. Ama zaten 1984'te başlayan sektörün liberalleşmesi ve özel sektörün bu sahada rol oynamaya başlamasını sağlayan dönüşüm kaçınılmaz olarak er veya geç bu yola girecekti. 3 ay önce olmuştur, 1 yıl önce olmuştur. Sadece bu değişir. Uyguladığınız toplam ekonomik politikaların sonucuydu bu. Bunu ne eleştirme ne övgü olarak söylüyorum, bir tespit olarak söylüyorum. Gidişat zaten böyleydi. İkinci mesele, bu gidişat, bu liberalleşme yolu da yapılan uygulamalar, denilen uygulamalar şunu göstermişti ki, özellikle BOT, hı hı, ve işletme hakkı devir uygulamaları riskleri devlete verecek kamu özel ortaklığı modelleri yerine, hı hı, doğru dürüst kurallarını koyup özel sektöre de riski yüklenebileceği, hadi hodri meydan buyurun gelin siz de bu pazarda yerinizi alın diyebileceğiniz bir yönteme geçmek daha doğruydu. Nitekim bu kanunun çıkışında BOT'lerin etkisi olmuş mudur, olmamış mıdır diye sorular olur. Olmuştur, iki yönlü olmuştur. Bir, 1984'ten beri süregelen liberalleşme bir sürü şeyler öğretmiştir. İki, bazı kişiler için ki ben de onlardan biriyim, bu kanun BOT'lerden kurtulmanın, garantili modellerden kurtulmanın, yap işlet devret modelinden kurtulmanın bir yolu olarak görülmüştür. Neyse, 2000 yıllarının başlarında bir başka şey de bizim Avrupa bağlantısıyla ilişkin çalışmalar. Söylemiştim, ta 90'ların ortalarından itibaren biz UCT'ye üye olmak istiyorduk. Hı hı. Senkron çalışmak istiyorduk. Ancak UCT'nin kuralı o zaman, UCT'ye üye olan bir komşu devlet üzerinden bu anlaşma yapılabiliyordu. Hı hı. Örneğin bizim için o zaman Bulgaristan Yunanistan değildi başlangıçta. Yunanistan'dı. Yunanistan bizim adımıza ancak başvurabilir. Türkiye'de ortak olsun veya Türkiye'de katılsın bu birliğe, Türkiye'de senkron çalışsın diyebilirdi. Ama Yunanistan da uzun süredir direniyordu. Politik nedenlerle. Biz 1999'da bir heyet olarak Atina'ya gittik. Sabahtan hiç unutmuyorum. Orada iletişim şirketiyle bir toplantı yaptık. Biz TH'dan bir ekip olarak. Durum son derece katı görüşler, böyle yüzler gülmüyor. Hiç ümit veren bir şey yok. Biz bu sefer de olmayacak dedik herhalde. Öğlen arası verdik, yemek yedik, döndük. Allah Allah, bir durumda bir değişiklik var. Sizi genel müdürümüz bekliyor dedi. Oradaki heyetten birisi. Gittik, yüzler gülüyor. Ve sizin adınıza müracaat etmeye karar verdik, hayırlı olsun dedi. Hiç unutmadığım bir şeydi. Çünkü o kadar umutsuz bir halde idik ki, yani bunlar yine ipe un seriyorlar. Çeşitli bahaneler uyduruyorlar, müracaat etmeyecekler diyorduk. Ama birdenbire bu oldu. Sonradan arada ilişki kurunca görüyorsunuz. 1999'da Helsinki'de Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde başlanma kararı sanırım verilmişti. Yani Avrupa'da o zaman bir olumlu hava bir yerden itibaren esmeye başlamıştı. Ve Yunanistan belki de bunun etkisiyle bize bu davranışı gösterdi. Ancak 1999'da bu sözü vermelerine rağmen sanırım 2000'de mi 2001'de mi ancak resmi müracaatı yaptılar ve gruplar kuruldu. Daha sonra bilinen çalışma grupları, teknik hazırlıklar ve senkronizasyon nihayetinde sağlanabildi. Bu 2000 yıllarında önemli bir şeyde, ta 97 yılında başlayan nükleer santral ihalesinin iptal idi. Bu iptal ilginçtir. Aynı yıl biz Bakanlar Kurulu'na iki kere, Bakanlar Kurulu iki kere karar aldı bu konuda. Bir tanesinde TH bir briefing verdik biz onlara. Anlattık projeyi ve gidişatı. Bakanlar Kurulu kararı TH işlemlere devam etsin, sonuçlandırsın ihaleyi idi. Fakat birkaç ay sonra aynı Bakanlar Kurulu belki ekonomik krizin de geldiği görülerek yaratacağı bedelin ağırlığı dikkate alarak iptal etti. 97'den itibaren ciltler dolusu şartname, üç şirket sanırım katılmıştı. Onların sundukları teklifler, komisyonlar, kavgalar, krizler, yani o günleri tekrar yaşamak istemem. Bu da böyle, bu nükleer macerası da o zaman böyle sonuçlandı. Sonuçta 2001 yılı başlarında kanun çıkarıldı. Bu kanun hazırlanmasında TEDAŞ'tan ve bakanlıktan bir grup oldukça fazla çalıştı. Zaten uzun süredir çalışıyordu. Kuruluşların görüşleri de belirli ölçüde alındı. Ve kanun biraz aceleye getirilmesi şu nedenle oldu. Kriz patlak vermişti. O arada da enerji sektöründe bir başka kriz oluştu. Soruşturmalar, tutuklamalar, iddialar ve o bakanlık kadrolarında ve TH kadrolarında çok büyük bir etki yaptı, yıkım seviyesinde özellikle bakanlık enerji işleri genel müdürlüğü kadrolarında oldukça büyük eksilmeler oldu.
Bu beyaz enerji operasyonu.
Beyaz enerji operasyonu. Ben onun şeylerine girmek istemiyorum. Detaylarına, ayrıntılarına, ama bir olgu olarak söylemeye çalışıyorum. Ortalık darmaduman, yani büyük bir kaos vardı. İşte tutuklamalar, her gün soruşturmalar vesaire. Bu arada ekonomik krizde söz konusuydu. Bunların etkisiyle belki biraz hızlanmış olabilir. Kanun şeyden acilen geçti. Komisyondan acilen geçti ve genel kuruldan da çabucak onaylandı. Belki daha olağan bir zamanda, daha sakin bir zamanda biraz daha fazla tartışılabilir idi. Eninde sonunda çıkardı, tekrarlıyorum. Ama biraz böyle aceleye gelmiş gibi oldu açıkçası.
Peki sizce, yani anlatmaya devam edin ama, sizce daha çok tartışılması gereken noktalar nelerdi, hatırlıyor musunuz? Bir yorum yapmak ister misiniz?
Vallahi biz TEAŞ olarak mesela planlama işinin, kanunda planlama işinin de olmasını isterdik. İstiyorduk. Bu kanunda, kanuna planlama kavramı çok sonra girdi. Gerekli görülmemişti ilk başta. Bir kapasite projeksiyonu, ancak kapasite projeksiyonu şeklinde belirli bir öngörü vardı ama planlama yoktu. Tabii biz TEAŞ olarak o zaman bu sektörün yeniden yapılanması konusunda çok fazla da, liberal piyasa konusunda da çok fazla bilgi sahibi değildik açıkçası. Bunu bir grup yürütüyordu. O grup uzmanlarla çalışıyordu. Biz de elimizden geldiği kadar işte şurasını böyle yapalım, burasını böyle yapalım diyorduk, o kadar. Kanun belki mecliste biraz daha fazla tartışılabilirdi. Ama bu da fırsat olmadı. Özellikle bu söylediğim hadiseler nedeniyle. Kanunda arz güvenliği mesela, planlama derken arz güvenliği konusu, TEAŞ'ın rolü konusu, bizce biraz zayıf kalmıştı. Çünkü öngörülen şey, model, piyasadaki oyuncuların daha çok bu işleri piyasanın çözebileceği önyargısıyla hazırlanmıştı. Bu bize biraz ters geliyordu. Belki biraz muhafazakar düşünüyorduk ama belki biraz haklıydık. Biraz sonunda da haklı olduğumuz, bir ölçüde haklı olduğumuz ortaya çıkmadı değil. Sonuçta 2001'de kanun çıktı. 2001'de kanun çıktıktan sonra kurul oluşturulacaktı. Bu kanunu hazırlayan grup enerji piyasası el kitabı hazırlığını yapmaya başladı. Ve kurulun oluşuncaya kadar da kurumun yapılandırması için çalıştı bakanlıkta. Kasım'da sanırım kurul üyeleri atandı. Piyasa İşte 2001'in sonunda kurul oluştuktan sonra 2002 yıllarında ikinci mevzuat büyük ölçüde tamamlandı. 2003'te de piyasa açıldı. Piyasa açıldı derken lisans verilmeye başlandı. Serbest tüketici uygulaması başladı. Şurasını söyleyeyim. Başka ülkelerden gördüğümüz bir durum. Biz de eğer zamanında bir otoprodüktörlük olmamış olsa idi ve bu otoprodüktörlere bu kanun çıkmadan önce piyasada arz güvenliğini sağlamak için, aslında enerji sıkıntısını önlemek için TETAŞ'a veya TH'ye satış imkanı vermemiş olsaydık veya ortaklarına enerji transferi gibi otoprojektör grubu gibi bir uygulamaya başlamış olmasaydık belki bu piyasanın açılması daha zor olurdu. Biz fiili de facto olarak zaten piyasayı belirli ölçüde otoprodüktörler için açmıştık. Nitekim 2004'lerde sanırım %10'dan daha fazla piyasadaki enerjinin %10'dan daha fazla otoprodüktörlerin %14'tü galiba. Otoprodüktörler tarafından alımı satımı yapılıyordu. Dolayısıyla bir alışkanlık vardı. Enerji transferi yani open access dediğimiz iletişim ve dağıtım sistemlerinin üçüncü şahıslara ayrım gözetmeksizin tahsis edilmesi veya onların kullanımına açılması, enerji ticareti dengeleme, regüle bir dengeleme işleminin yapılması gibi şeyler zaten bu otoprodüktör ve otoprodüktör grubu uygulamalarıyla belki çok ilkel olarak bir piyasa ya başlangıçtı. Bu bizim işimizi kolaylaştırdı. Ancak 2001'den sonra kanun çıktıktan sonra 2002 yılında da hükümet değişti, seçim oldu, yeni hükümet de kuruldu. Ancak 2001-2002 yılları özellikle ben 2001'de Enerji Bakanlığı'na alındım diyelim. Kendim koşarak gitmedim, onu da söyleyeyim. Ben TH'ciydim ve TH'ci kalmayı istiyordum. Ama Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden demin söylediğim nedenlerle çok büyük bir kadro değişikliği olması nedeniyle orada ihtiyaç nedeniyle beni oraya aldılar. Genel Müdür Yardımcısı olarak ben TH Genel Müdür Yardımcısıydım.
Galiba Enerji Genel Müdürlüğü'nün tüm kadrosu değişmişti. Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcıları falan galiba değil mi? Öyle
genel
mi?
Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve büyük ölçüde bazı daire başkanları da dahil olmak üzere. Evet. Çok büyük bir alt üst olmuş olurlardı. Şimdi anlatacağım şey, bilmiyorum bugün piyasaya ve diğer şeylere girebilir miyiz ama 2001-2002, 2001'in ortalarından itibaren 2002-2003-2004 yılları bizim özellikle 2002 yılında bizim enerji işlerinde uğraşmalarımızın çok büyük ölçüde soruşturma kuruluşlarına önce Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme, sonra Sayıştay, Bakanlığın kendi teftiş kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu, onlara bilgi ve belge yetiştirme, onlardan gelen soruları cevaplandırma gibi uğraşmamızın çok büyük ölçüde bunlardı. Uğraştığımız konuların başında bu geliyordu. Hem yeni bir kadro, bir motivasyon bozulmuş, bir yandan piyasa açılacak piyasa, bir yandan arz güvenliği sorunu var, yatırımlar var. Bir yandan kadroları oluşturmak zorundasınız. İşle devam etmekte olan işler var. Bir yandan da bu soruşturmalar var. Bir önemli şey de şu, 2001-2002 yıllarında çok büyük ölçüde gerek hazinenin, gerek DPT'nin, gerek bakanlığın uğraştığı konulardan bir tanesi de geçmişten gelen bu projelerin ne olacağı. 6 santral sözleşmesi, 6 santralı 5 sözleşmeyle 6 santralın işletme hakkı devir sözleşmesi vardı. Bunlar önce imtiyaz sözleşmeleri imzalanmış, daha sonra tanınan hakla uluslararası tahkimde tanınarak özel hukuk sözleşmeleri haline, uygulama sözleşmeleri haline getirilmiş 5 sözleşme. 11 tane daha 96-97 yıllarından elenerek gelen bir kısmı imtiyaz, bir kısmı çok büyük ölçüde 2 tanesi imtiyaz, diğer 9 tanesi de uygulama sözleşmesi olan işletme hakkı devir sözleşmeleri önümüzde duruyordu. Bir yandan sözleşmesi paraflı, devam sözleşmeye çağrılmış, görüşülmüş, notlar tutulmuş, bir takım memorandumlar hazırlanmış, onlarca yap işlet devlet santralı. Bunların hepsi kucağımızdaydı. İşte bir yandan hazine bu sözleşmelere garanti verilmemesi gerektiğini ileri sürüyordu. Ve nitekim kanunun geçici 8. maddesi de bunlar hazine garantisi verilmeyecek diye bir madde vardı. Sonra Anayasa Mahkemesi de iptal edince bunların hazine garantisinin verilmesinin önünde hukuki bir engel kalmadı. Ancak o zaman yaptığımız hesaplar şunlardı. Bir de işte arz güvenliği veya arz talep dengesi açısından bakalım. Şimdi demin söyledim. Bursa girdi. Unimar ve Trakya girdi. 6000 megawattlık yap işletler 2002'den itibaren peyderpey devreye giriyor. Avşin Elbistan B 1400 megawatt 2003-2004 yıllarında devreye girmesi bekleniyor. Çan Santralı TH'ın ihale edip yaptırdığı, o da 2003'lerde devreye giriyor. Çayran 3. 4. ünitesi devreye giriyor. Birecik Santralı yapımı devam ediyor. Yamula Santralı'nın yapımı devam ediyor. Ama işte henüz daha yapıma başlanmamış bir sürü de yap işte devlet sözleşmesi var. Yapılan hesaplar şuydu, 2002-2003 yıllarında ki resimlere baktığımda şunu görüyorum. Biliyorsun işletme hakkı devir sözleşmelerinde koşul şu. Belirli bir tarif üzerinden anlaşıyorsunuz. Bu anlaşmaya göre bir kapasite bedeli, bir işletme bedeli var. Santralı çalıştırmasanız dahi kapasite bedelini ödemek zorundasınız. Bu işletme hakkı devir bedelinin geri ödemesini kapsıyor. Yaptıkları işte bedeli hem onun geri ödemesi hem de işte sabit kapasite bedelini kapsıyor. Şimdi 2001'de kriz oldu. Zaten 99'dan itibaren talep çok fazla yükselmemişti deprem nedeniyle. 2001'de kriz oldu. 2001'de -2 sanırım şeydi elektrik talebindeki artış. Bunun geleceğe yönelik şeyi de etkisi de olacaktı. Bir yandan bu santrallar girmeye başladı. Bir yandan 2000 yılı 98-99 veya 2000 yıllardaki kuraklık ortadan kalkıp daha su gelirlerinin arttığı bir sezona giriyoruz. Bütün bunlar hesaba katıldığında şu görünüyordu ki ya bir takım hidrolik santrallardan su atacaksınız, ya almadan ödeme yapacaksınız. 6000 megawatt doğal gaz santralı artı, yani bütün bu saydıklarımla birlikte işletme hakkı devir sözleşmelerinin de devreye girmesi halinde olacak şey, bazı yıllarda, bazı aylarda, senenin bazı mevsimlerinde bu santralları çalıştırmadan kapasite bedeli ödemek zorunda kalıyordunuz. Bu hazine tarafından da benimsemiyordu. Hazine eninde sonunda ben bunlara garanti vermeyeceğim dedi. Bu arada bu santrallar hakkında gerek imtiyaz sözleşmeleri gerek uygulama sözleşmeleri için Danıştay'da açılan davalar sonuçlandı. Aslında bizim belimizi büken şeylerden bir tanesi de yargının, özellikle idari yargının çok yavaş çalışması. Ta bu ihaleler yapılmış 97-98'lerde, 99'da bunlar yeni sözleşmeleri imzalanmış, uygulama sözleşmeleri. 2002'nin ortalarına kadar bunlar Danıştay davaları sonuçlanmadı. Öyle veya böyle sonuçlanması lazımdı. Sonuçta iptal ile sonuçlandı. Gerekçeleri tartışmalı, haklı bulanlar var, haksız bulanlar var. Bunları tartışmıyor. Ama sonuç olarak bunların sözleşmeleri iptal edildi. Sözleşmeler iptal edilince karşımıza şöyle bir durum çıktı. Bunlar uluslararası tahkime tabi. Bir takım yap işlet devletler, yabancı şirket ortaklığı var. Bunlar uluslararası yatırımları koruma kalkanı altında, uluslararası tahkime tabi olmasa dahi yatırımları koruma ile ülkeler arası yapılmış anlaşmalar sebebiyle tahkime gidebileceklerdi. Nitekim gittilerdi. 2002 yılında Konya Ilgın Santralı için önümüze bir tahkim şeyi geldi, duyurusu geldi Enerji Bakanlığı'na. Şimdi düşünebiliyor musun? Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bunları yürütüyor. Bir yandan kadro oluşacak, bir yandan hani amacımız ne? Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bu ülkenin enerji politikalarının, stratejilerinin, planlarının yapıldığı bir mutfak. Analitik çalışmaların yapıldığı, senaryoların denendiği, yapıldığı, irdelendiği, dünyanın takip edildiği, politikaları, kanunları, yönetmelikleri hazırlayan bir mutfak. Bu mutfak 2001, 2002, 2003 yıllarında özellikle büyük ölçüde soruşturmalara evrak yetiştirmek ve ifade vermekle, ikincisi de tahkimlerde 2002'de tahkim şeyi gelince önümüze dedik ki iyi de bu Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılmış bir dava Konya Ilgın. Hani tamam muhatap Enerji Bakanlığı ama Enerji Bakanlığı'nın hukuk müşavirliğinin bunu götürebilmesi mümkün değil. Yabancı dil bilen bir kuruluş değil. Kaldı ki Enerji Bakanlığı'nın hukuk müşavirliği genellikle idari davalara bakıyor. Danıştay nezdinde ya da idare mahkemeleri nezdinde. Hemen Başbakanlığa, Maliye Bakanlığı'na her yere yazı yazdık. Hatta bir de işte böyle yok dediler, bizim bir baş hukuk müşavirliğimiz var ama bu baş hukuk müşavirliği böyle davalar, uluslararası davalara bakmıyor. Siz başınızın çaresine bakacaksınız. Başbakanlıktan kararname çıkaralım dedik, bir özel grup kurulsun, işte para aktarılsın bilmem ne. Hayır dediler, reddedildi. Çaresiz, şimdi hiçbir tecrübemiz yok. Bakanlık olarak biz, karşımızda bir uluslararası avukatlık şirketi var. Bir uluslararası şirket, enerji şirketi var. Biz bakanlık olarak onların karşısına nasıl çıkacağız? Neyse, hazinenin yardımıyla biz de bir avukat kiralama yoluna gittik. Karşı tarafın White & Case miydi bilmiyorum, işte bizde de Sidley & Austin diye bir şirket bulundu. Ve ilk tahkim davası öyle başladı. Ancak daha sonra bu rejim değişikliğinin getirdiği bedel herhalde bu. Rejim değişikliği derken eski yüklenilen maliyetleri yüklenme sonucunda uğran bir değişim bu. Bir sürü tahkimle uğraştık. 2003-2009 yılları arasında benim hatırladığım kadarıyla onlarca tahkim davası görüldü. CH ve KPZ'i saymıyorum. CH ve KPZ'in yaklaşık 20 milyar dolarlık 3 davada 20 milyar dolarlık tazminat talebi vardı. Onun dışında bizden talep edilen yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolarlık bir tazminat. Bunlar büyük ölçüde şeylerden gelen, işletme hakkı devir sözleşmelerinden üretim ve üretim ve dağıtım. Bunlara sonuç olarak biz sanırım bakanlık olarak 300 milyon dolar civarında bir bedel ödedik 2009'a kadar hatırladığım kadar.
Bakanlık olarak aslında belki genç arkadaşlar için şunu hatırlatmak lazım. Çok yüksek tahkim bedelleri var. Çünkü sözleşmeleri imzalanmayan şirketler Ben aslında siz bana bu sözleşmeyi imzalasaydınız ben 20-25 yıl boyunca işletip bu kadar kar elde edecektim. Bu karın bugünkü değerini istiyorum diyorlar. Yani bir kontrat değeri üzerinden aslında başvuruyorlar ve pek çoğu aslında geçersiz kaldı bildiğim kadarıyla.
Hakemler... adamların istedikleri bu kar mahrumiyeti dediği şey de dahil olmak üzere yaptıkları masraflar artı kar mahrumiyeti. Talep ettikleri o 9 tane tahkimde talep ettikleri sanırım 1.9 milyar dolardı. Libanenko ve Kemal ve Cem Usa'nın açtığı 20 milyar dolardan bahsetmiyorum. Onun dışında. Ve bizim ödediğimizde 280 milyon dolardı. Yani kaybettiklerimiz oldu. Adamların haklı görüldüğü, kısmen haklı görüldüğü davalar oldu. Örneğin Konya Ilgın ilk açılan tahkim 500 milyon dolar istiyordu. Kar mahrumiyeti dahil olmak üzere. Ödenen sanırım faiziyle birlikte 20 milyon dolar mı 25 milyon dolar mı öyle bir şey oldu. Her neyse bu 2000 yılların başlarında büyük ölçüde bir baş ağrısıydı. Zamanımızın birçoğunu harcadığımız çünkü her bir tahkim davasında yeni bir kriz daha oluşuyordu. Biz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü gibi bir teknik genel müdürlük oturup tahkimde hangi avukat bizi savunacak diye avukatlık sözleşmesi yapmaya, avukatlık ihalesi yapmaya çıkıyorduk.
Evet.
Her ihalede krizdi. Umarım yani bunlar tahkim şeyleri geçti. Umarım bundan sonra böyle şeyler olmaz. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü o günleri atlatıp nihayet teknik planlamayla, stratejiyle, arz güvenliğiyle olması gereken şeylerle ilgilenen bir Enerji İşleri Genel Müdürlüğü haline geldi. Ama ilk yıllarda hem kadro çok zayıf hem de işimiz gücümüz ya soruşturmalara cevap vermek, ya savunma yapmak, ya tahkim için savunma hazırlamak, ya tahkim mahkemelerine katılmak, avukatlık sözleşmesi yapmak vesaire. Neyse biraz dert yanıyor gibi oldum ama.
Yok ben şöyle söyleyeyim. Ben sizi şöyle haklı buluyorum. Bir genel müdür olarak koltuğa oturduktan sonra 1.8 milyar dolar ve üzerinde işte Libenanko ile gelenlerle birlikte milyarlarca dolar davanın aslında bir anlamda sorumlusu gibi orada oturmak. Artı bu dosya kısmında ben yeni geldiğimde gördüğüm kadarı belki ortasına sonuna yetişinde. Sürekli dosya fotokopisi ve beşer kopya bir yere el arabalarıyla dosyaların taşındığı hatta belki komik bir an olarak siz de biliyorsunuz Mehmet Fındıklar anlatmışlardı. Çiğaş kepez dosyalarını götürürlerken kameraya tabii çekiyorlar. Kameraya çökerlerken bunlar dosya götürüyorlar ama bunları da zanlı diye çekiyorlar. Eve geldik ailemizin yüzüne bakamadık. Bize sadece dosya taşıyorduk. Biz hani o zaman idari çalışanlar akşam televizyonda tabii akrabaları da görünce bu işte altında da işte bu zanlılar falan diye yazınca Enerji İşleri'nde çalışan idari memurların da hayatı oldukça kötüleşmişti yani. Hiçbir yerde görmek istemiyorlardı.
Öyle doğru. Yani bir yandan biz o dosyaları ilk başlarda soruşturmalar için veriyorduk. Daha sonra da avukatlık şirketleri tutuldu. Bir sürü dosyayı avukatlara vermek zorunda. Bazılarını şey yaparak tercüme ettirerek, bazılarını tercüme parasını da avukatlar yüklenerek, avukatların bir kere o davalarda en ufak o tahkim davalarında karşı tarafın iddialarını okumak yani aşağı yukarı 50-60 sayfa yüzlerce sayfalık dava dilekçeleri geliyor. Belgeler, ekimdeki belgeler bunları siz inceleyeceksiniz sadece avukatlara bırakamıyorsunuz. Avukatlar geliyor soruyor burası nasıldı, şurası nasıldı bunlarla beraber çalışmak zorundasınız. Avukatların hazırladığı savunmaları belgelerle desteklemek ve onların savunmalarını mantığını kuvvetlendirmek zorundasınız. Onların hazırladıkları savunmaları incelemek zorundasınız. işimiz gücümüz gece gündüz bu şeyleri, dava dosyalarını okumak ve onların cevaplarını, onların iddiaları ve cevapları okumakla ve avukatlarla toplantılar yapmakla geçiyordu. Umarım Allah o günleri bir daha göstermez Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne.
Tüm ülkeye göstermesi inşallah.
Dolayısıyla inşallah. Şimdi bir yandan da bu yapılmış olan sözleşmeler var. İşte çalışmakta olan santrallar var. Enerji işlerinin bir görevi de o BOT yapıştık devlet santrallarının özellikle hidrolik santralların yıllık tarifeleri belirlenir. Su gelir tahminlerine göre desteğiyle. Bütün bu onlarca küçük santralın, rüzgar santrallarının eskalasyonlarını yapmak ve su gelirlerine göre tarifelerini belirlemek, farkları belirlemek, bir yandan da bunlarla uğraşıyorduk. Yani EİGM, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü olması gereken EİGM çok büyük bir süre, 2009'lara ve 2008'lere kadar Eski İşler Genel Müdürlüğü olarak devam etti. O da çok uygundu EİGM'ye, Eski İşler Genel Müdürlüğü. Şimdi bir yandan da dönelim piyasaya. Piyasa açıldı. Abant'ta bir 2003'te piyasa günü yapıldı galiba hatırladığım kadarıyla.
Arama toplantısı
mıydı? Orada piyasa. Efendim?
Arama toplantısı mıydı acaba?
Vallahi piyasa günü ilan edildi. Bir HPDK başkanlığında bir Abant'ta bir törenle piyasayı açtık. Piyasayı açtık ama bir anlamda biraz doğal. İşte bir piyasa açıyorsunuz. Ne bekliyorsunuz? İşte insanlar gelecekler. Alıcı, satıcı olacaklar. Toptan satış tarifi, toptan satış lisansı alacaklar. Ticarete başlayacaklar. Bir dengeleme, uzlaştırma başladı. Piyasada özellikle ilk otoprodüktörler dediğim gibi bu ticarete başladılar. Birkaç tüccar da, birkaç toptan satışı da girmeye başladı. Bir iki de yeni santral. Birçoğu bizim eski yapıştet devletlerden ikna ederek piyasaya döndürdüğümüz, bir de onunla uğraşıyorduk. O da oldukça iyi bir başarıdır. Çünkü o 29 proje kalmıştı. O 29 projenin çok büyük bir bölümünü birebir toplantılar yaparak işte piyasa sizin için şöyle karlıdır, şöyledir diye ikna ederek onların birçoğunu da vazgeçirdik. Tahkime gitmediler. Tahkime gidenler çok az oldu onlardan. Birçoğu yerli müteahhitti. Biraz da onun da etkisi vardı. Gerçi bir tane yerli de canımızı okudu da neyse. Hiçbir şey yapmadan 70 milyon dolar aldı. Adı lazım değil. Hiçbir şey yapmadan. Hiçbir vicdansızlığı mı bilmiyorum. Neyse. Bir yandan bu piyasada yatırım fazla olmamaya başladı. Ya yatırım, o beklenilen yatırım gelmiyordu. Bir şey söyleyeyim. Şimdi 2002-2007 arasında özel sektör 3000 megawattlık birçoğu daha eskiden başlamış olan birçoğu yapıştet devlette yeniden transfer edilen projelerle otoproduktörler birçoğu olmak üzere 3000 megawatt santral girdi. Yapıştet devlet ve yapıştetler girdi. Bunlar bir müddet idare etti. Ama o beklenen ölçüde yatırım yoktu. 2007-2008 yıllarında bütün projeksiyonlar bizim bu gidişte enerji kısıntısına gideceğimizi gösteriyordu. Hatta ne kadar olacağı, yaklaşık 2 milyar kilowatt saat bir yılda. 2008'de enerji kısıntısı yapmak gerekiyordu. Bunun bir nedeni vardı. Açıkça söylemek gerekirse, piyasayı kağıt üzerinde açmak, piyasayı açmak demek değil. İster devletçi olun, ister devletçilik modeliyle, ister yap işte devlet gibi kamu özel ortaklığı modeliyle, isterseniz tamamen liberalleşmiş bir piyasa modeliyle devam edin. Bir şeyi olması gereken gibi yapmalısınız. Hakkını vererek yapmalısınız. Eğer siz piyasayı açıyorsanız, liberal piyasanın ilk şartı, yatırım çekebilmenin ilk şartı, maliyetleri yansıtan bir fiyatlandırma mekanizması olması lazım. Eğer siz maliyetinizi önünüzü göremiyorsanız, maliyetiniz belliyken bu maliyeti yansıtacak bir fiyatlandırma yoksa yatırıma gelmezsiniz. Şöyle bir döngüye yol açar. Yatırım yapılmaz. Piyasanın arz talep kuralı çalışır. Fiyatlar yükselir. Fiyatlar yükselince yatırım gelir. Ama bu pirinç veya muz değil. Bir yatırım 5-6 yıldan önce olmuyor. Kararını vermeniz lazım, inşa etmeniz lazım, finanse etmeniz lazım. Yani bu döngü enerjide sıkıntılara yol açarak yürütülebilecek.
İki.
Nitekim 2008 yılında bu enerji kısıntısını aynen 2001 yılındaki ekonomik kriz gibi, 2008 yılındaki ekonomik kriz bu enerji sıkıntısını olmasını engelledi. Yani enerji kesintisi yapmadan atlattık. Çünkü o büyük bir ekonomik kriz, dünya ölçeğindeki finans krizinin etkisi ve talep düştü. Talep düşünce de başlamış olan bazı yatırımların girmesiyle 2008-2009'larda bu dönemi de atlattık. Ancak 2007 yılına kadar fiyatları sabit tutmamız bize şuna yol açtı. Bir, dediğim gibi maliyetleri yansıtan bir yapı olmadığı için piyasa cazip değildi. Her ne kadar tüketici ucuz fiyattan enerji alıyor ise de. İki, kamu şirketleri, özellikle TEDAŞ, bu tarifeler nedeniyle enerji bedellerini ödeyemiyordu. Enerji bedellerini EÜAŞ'a Pumuma piyasa mali uzlaştırma gibi piyasa havuzuna veya dengeleme havuzuna ödeyemiyordu. Zincirleme olarak tabii BOTAŞ'a borç, TKİ'ye borç, büyük bir borç sarmalına girdi sektör. Daha sonra bu bir kanunla bir mahsuplaşma yapılarak sanırım 2011'lerde çözülebildi ancak. Bir yandan piyasada dengeleme uzlaştırma mekanizması kurulmuştu. TEDAŞ şunu söylüyordu. Ben zaten mali bakımdan çok kötü durumdayım. Ben daha özelleştirme olmamıştı. TEDAŞ dağıtım bölgelerinin taleplerini ertesi gün için doğru dürüst tahmin etmeleri lazım ki ona göre ikili anlaşmalarla EÜAŞ'la enerji alışverişi yapsın ve dengesizliğe düşmesin. Ben dengesizliğe düşersem bunun bedelini ödeyemem diye uzun süre Pumum'un olması gereken şekilde, yani dengeleme uzlaştırma mekanizmasının, piyasa bazlı dengeleme uzlaştırma mekanizmasının çalışmasına engel oldu. Üçüncüsü, bu dengeleme uzlaştırma başladıktan sonra da fiyatlar sabit tutulduğu için piyasadaki serbest tüketiciler ucuz TEDAŞ maliyeti dururken başkasından enerji almamaya, dolayısıyla piyasadaki toptan satış şirketlerinin ortadan kalkmasına, üretim şirketlerinin de fazlalıklarını nasıl olsa arz talebi dengelemek zorunda dengeleme piyasasına vermeye başladı. Yani ikili anlaşmalar yerine dengeleme piyasası, dengeleme piyasası o değil yerine bir havuz gibi çalışmaya başladı. Enerjinin tümünün de oraya akıtıldığı, özel enerjinin oraya akıtıldığı bir dengeleme havuzu. Dengeleme çok az bir dengeleme olması gerekirken her şeyin oradan geçtiği bir durum hasıl oldu. Yani piyasa distorsiyonu, piyasa bozulması oldu. Nihayet 2008'den sonra başlangıçta BOTAŞ'ın da içinde olduğu maliyet esaslı tarife mekanizması devreye girdi. Fiyatlar yansıtılmaya başlandı. Daha sonra özelleştirmeler, işte yeni yatırımlar olmaya başladı. Tekrarlıyorum. Bu dönemin ilk zamanlarında yeterince yatırım olmadı. Bu 2008 krizi bize şunu da getirdi. Bir kanun var ama millet birbirini suçlamaya başladı. PDK'dan, planlamadan ve bakanlıktan birbirlerine yazışmalar. Birbirimize yazışmaya başladık. Çok uzun zaman geçmedi, arkadaşlar hatırlarlar, halen görevde olanlar da vardır. İşte enerji krizi kapıda görünüyor, yatırım yok. Kim sorumlu? Kanun mu sorumlu? Kim arz güvenliğinden sorumlu? Kim bunun müsebbibi? Bu tartışmalar başladı, anlamsız tartışmalar. 2008 yılında
isterseniz Budak Bey, burada ne yapalım biliyor musunuz? Bu çünkü çok önemli bir konu olduğundan, çünkü bunun bir felsefesi var ve bu kanun maddesini yazan kişilerden biri de sizsiniz. Onu bir sonraki sefer yapalım mı? Daha geniş konuşalım.
Olur. Olur.
Çünkü bence çok önemli bir konu. Serbest piyasada arz güvenliği nasıl sağlanır? Bir sonraki konuşmamızın da konusu olsun.
Peki, olur.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı Budak Bey?
Yok, şu anda ekleyeceğim bir şey yok. Belki olması gereken, senin istediğin konuya bir türlü gelemedik. Çünkü bir sürü başka şeyler girdi ama onları da anlatmak ihtiyacını hissettim.
Ben
günleri insanların iyi anlayabilmesi için, bu geçişi iyi anlayabilmesi için belki yararlı olur diye düşündüm.
Aynen, acelemiz yok. Çünkü bir dönemi yeni neslin doğru anlaması için ne kadar gerekiyorsa bence o kadar ders yapabiliriz. Bu benim için de bir mutluluk. Ben de öğreniyorum bazı şeyleri, iç yüzünü. O yüzden size tekrar çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Bir sonrakinde serbest piyasada arz güvenliği ve Türkiye'de bu yapı nasıl kuruldu, bunu konuşuyoruz.
Peki, oldu Barış.
Teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere.
Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.